KPSS Eğitim Bilimleri sayfa 590 19. kaset 2. yüz 17. Bir sınıfta öğrenme düzeyi farklı öğrenciler için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Her öğrencinin öğrenme düzeyine uygun etkinlik yapılır. B. Sınıftaki en iyi öğrencilerin düzeyi dikkate alınır. C. Sınıftaki öğrenciler için ortalama bir öğrenme düzeyi dikkate alınır. D. Sınıftaki en düşük öğrenme düzeyi dikkate alınır. E. Öğretmenin öğretim yetenekleri dikkate alınır. Cevap A. Her öğrencinin öğrenme düzeyine uygun etkinlik yapılır. 18. Aşağıdakilerden hangisi içsel güdü kaynaklı bir durum değildir? A. Matematikten problem çözen öğrencinin mutlu olması. B. Öğretmeninin sınıfta örnek davranış olarak gösterdiği bir öğrencinin arkadaşlarınca alkışlanması. C. Yeni okuma yazma öğrenen bir öğrencinin başarı hazzını yaşaması. D. Kendisini geliştirmek isteyen bir öğrencinin farklı kitapları hevesle okuması. E. Öğrencinin çok merak ettiği bir konuda bilgi toplaması. Cevap B. Öğretmeninin sınıfta örnek davranış olarak gösterdiği bir öğrencinin arkadaşlarınca alkışlanması. 19. Arkadaşını trafik kazasında kaybettiği için çok üzülen bir öğrenciye öğretmeninin hangi ifadesi empatik dil kullandığını gösterir? A. Artık sen de trafikte dikkatli olmalısın. B. Kendini çabuk toparlamalısın. Derslerin kötüye gidiyor. C. Arkadaş insan hayatında ne kadar önemli değil mi? D. Arkadaşını kaybettiğin için çok üzgünsün. E. Arkadaşın ailesi için sınıf olarak yapabileceğimiz bir şey var mı? Cevap D. Arkadaşını kaybettiğin için çok üzgünsün. 20. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi alanını işlevlerinden birisi değildir? A. Sınıfta etkili öğrenme, öğretme ortamını oluşturma. B. Sınıfın fiziki düzenlemesini yapma. C. Öğretim planları ve programlarını yapma. D. Sınıf içi iletişimini en iyi düzeye getirme. E. Öğrencilerin meslek eğilimlerini belirleme. Cevap E. Öğrencilerin meslek eğilimlerini belirleme. Ölçme ve değerlendirme. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ölçme değerlendirme, eğitim öğretim sürecinin ve eğitim programının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Eğitim öğretim sürecinde ölçme değerlendirmenin yerini şöyle formüle edebiliriz. 1. Eğitimin amaçları. Hedef davranışlar. Niçin eğitiyoruz? Nasıl bir insan eğitelim? Ne tip insan? 2. İçerik, kapsam. Ne öğreteceğiz? Üniteler ve konular. 3. Eğitim durumları. Nasıl öğreteceğiz? Stratejiler, yöntemler, teknikler, araç gereç, zaman, süre, ortam, ipucu, öğrenci katılımı, dönüt, pekiştireç. 4. Ölçme değerlendirme. Hedeflerin gerçekleşme düzeyi nedir, ne kadar? Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin işlevleri. Öğretmenin hedef ve davranışlarının ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirler. Gerçekleştirilemeyen hedef ve davranışları ve gerçekleştirilmeme nedenlerini belirler. Öğrenme sürecinin etkinliğinin artırılmasını sağlar. Öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir. Eğitim sürecinde ölçme değerlendirmenin fonksiyonları şu şekilde ifade edilebilir. Turgut 1986. Değerlendirme, öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği, nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir. Değerlendirme, yeterince başarılı olan öğrenciyi motive eder. Değerlendirme, öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak olur. Değerlendirme, öğretmenin kendi öğretiminin ne derece etkili olduğunu kestirmesine yardım eder. Değerlendirme, yöneticilere ve diğer ilgililere bilgi verir. Temel kavramlar, ölçme. Geniş anlamıyla herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla ya da sembollerle ifade etmektir. Turgut 1986. Ölçme, başka bir ifadeyle nitelikleri, uzun, kısa, yüksek, derin, pahalı ve benzeri, nicelendirme işlemidir. ölçme, bireyin ya da bireylerin belli bir özelliğe sahip olma derecesinin sayısal olarak betimlenmesidir. Ölçme, farktan doğmuştur. Ölçme nitelikler arasındaki farka dayanmaktadır. Ölçme sürecinde bir yargı ya da yorum yapılmaz. Eğitim sürecinde ölçme değerlendirme boyutu ile ne kadar sorusuna cevap aranır. Eğitim-öğretim sürecinde başarı ölçmede sembollerden çok sayıları kullanırız. Bu çerçevede bir öğrencinin bir dersteki başarısını, örneğin 50 puan belirlemede, nicel olarak ifade etmede yapılan işlemler şunlardır. Ölçme işleminin aşamaları. Ölçülecek nitelikler, özellikler belirlenmesi. Bu davranışları ölçecek soruların belirlendiği bir ölçme aracı hazırlama ve uygulama, gözlemleme. Ölçülen niteliğin ya da özelliğin ifadesi sayı ya da sembolle. Aşağıda ölçme işlemlerine ilişkin farklı örnekler verilmiştir. Masanın boyu 163 cm'dir. Sayı ile ifade. Bugün havanın sıcaklığı 38 santigrat derecedir. Sayı ile ifade. Ahmet tarih dersinin sınavından 8 puan aldı. Sayı ile ifade. Bu takım elbisenin fiyatı 200 TL'dir. Sayı ile ifade. Öğrencinin sınav kağıdındaki cevaplara puan verilmesi. Ahmet uzun boyludur. Sıralama ölçeğiyle yapılan ölçme. Ayşe bayandır. Sınıflama ölçeğiyle yapılan ölçme. Bugün hava sıcaktır.
Ölçme işlemi bir niteliğin gözlenerek sembol ya da sayı ile ifade edilmesi sürecidir. Örneğin sıcaklık niteliğini gözleyerek bir termometre kullanarak bugün hava sıcaktır şeklinde sembolik bir ifade ya da havanın sıcaklığı 18 santigrattır şeklinde sayısal bir ifade kullanabiliriz. Buna göre nitel gözlemlerde sayısal ifadeler kullanılmaz. Özellik, kötü, orta, iyi, çok iyi gibi sembol ifadeler ile açıklanır. Değerlendirme işleminde ise bir yargıda bulunma ve karar alma söz konusudur. Ölçme sonucunda elde ettiğimiz ölçümü, sonucu bir ölçüt, kriter ile karşılaştırarak bir yargıya ve sonuca karar varma söz konusudur. Örneğin bugün hava sıcaklığı 20 santigratın altında olduğu için pikniğe gidilemez ya da bugün hava sıcaklığı 20 santigratın altında olduğu için serindir ifadeleri ölçme sonuçlarını bir ölçüt ile karşılaştırarak bir yargıya ve karara ulaşma işlemlerini kapsadığı için bir değerlendirme işlemidir. Ölçme işlemi, süreci, nesnelerin, olayların özellikleri, gözlem, sayı ya da sembolle ifade, sonuç, ölçme. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemine örnek olamaz? KPSS 2003. A. Öğrencileri kısadan uzuna doğru dizerek onların boy sıralarını belirleme. B. Öğrencilerin projelerini 1 ile 10 arasında derecelendirme. C. Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme. D. Öğrencilerin yazılarındaki yazım yanlışlarını sayma. E. Bir sınavda verilen cevaplara bakarak öğrencilerin kaç puan alacaklarını belirleme. Cevap C. Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir? KPSS 2002. A. Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması. B. Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi. C. Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması. D. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi. E. Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi. Cevap B. Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi. 1. Bir özelliğin gözlenmesi. 2. Özelliğin ölçme araçları kullanarak belirlenmesi. 3. Gözlenen özelliğin sayı ya da sembolle ifade edilmesi. 4. Ölçme sonuçlarını yargılamak için bir ölçüt belirleme. 5. Ölçme sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırarak karar verme. Yukarıdaki aşamaların hangileri ölçme sürecinde gerçekleşir? A. 1 ve 2. B 1 ve 3, C 2, 3 ve 4, D 3, 4 ve 5, E 1, 2 ve 5. Cevap B 1, 3 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla ölçme sonucuna dayalı bir değerlendirmede verilecek kararın doğruluğunu artırıcı önlemlerden biri değildir? KPSS 2002. A. Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi. B. Ağırlıklandırmada araçların güvenirliğinin dikkate alınması. C. Ağırlıklandırmada araçların geçerliliğinin dikkate alınması. D. Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi. E. Amaca uygun nitelikli bir ölçütten yararlanılması. Cevap A. Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi. Ölçme türleri: doğrudan ölçme, temel izoform ölçme. Ölçülen özellikle kullanılan ölçme aracının niteliği benzerdir, aynıdır. Ölçülecek değişken dolaysız, doğrudan ölçülür. Özellik kendisine ilişkin ölçme aracı ile ölçülür. Geçerliliği ve güvenirliği yüksek bir ölçme elde edilir. Ağırlığı başka bir ağırlık ölçüsü ile ölçmek, uzunluğu bir başka uzunluk ölçüsü ile ölçmek. 1. Masanın boyunun cetvel ile ölçülmesi. 2. Bir paketin kefeli terazi ile ölçülmesi. 3. Bir sınıftaki öğrenci sayısının belirlenmesi. 4. Öğrencilerin boy uzunluklarının belirlenmesi. 5. Bir öğrencinin sahip olduğu kitap sayısının belirlenmesi. 6. Ahmet'in kaç kardeşinin olduğunun belirlenmesi. Dolaylı ölçme, homomorf ölçme. Ölçülen özellik ile kullanılan ölçme aracının niteliği benzer değildir, farklıdır. Ölçülecek değişkenin dolaysız bir şekilde gözlenmediği durumlarda başvurulur. Özellik kendisine ait olmayan başka bir araçla ölçülür. Geçerlik ve güvenirlik düşüktür. Eğitimdeki ölçmeler tamamıyla dolaylı ölçmedir. Bir değişkenin, o değişkenin bir göstergesi olduğu kabul edilen, başka bir değişken ya da tanımlanan bir bağlantı yardımıyla ölçülmesidir. Bir öğrencinin bilgisinin sınav ile ölçülmesi, öğrencinin zeka düzeyinin ölçülmesi, öğrencinin yeteneklerinin ve kişilik özelliklerinin ölçülmesi, bir dersten geçme notunun belirlenmesi, bir paketin yaylı terazi ile ölçülmesi, bir odanın sıcaklığının termometre ile ölçülmesi. Eğitimde ölçme konusu olan bilgi, başarı, zeka, kişilik, tutum, ilgi, kaygı ve yetenek gibi özellikler doğrudan ölçülebilen özellikler değildir. Bu nedenle doğrudan ölçülemezler. Ancak bu özellikler onunla ilgili olduğu bilinen ya da ilgili olduğu sanılan başka özelliklerin yardımıyla ölçülürler. Yani öğrencilere sorulan sorulara, onların verdiği tepkilere bakılarak ölçme yapılır. Bu nedenle, yani eğitimin konusu olan özelliklerin doğrudan karşılaştırma olanağının olmaması nedeninden ötürü eğitimde kullanılan ölçmeler dolaylı ölçmedir. Soru tarzı: bir nesnenin ağırlığı, kütlesi, eşit kollu terazinin bir kefesine nesneyi, diğer kefesine de gramlar koyarak ölçülebilir. Yapılan bu işlem doğrudan ölçmeye örnektir. Bilgi, zeka, kaygı, tutum gibi özellikler ise bireylere sorulan sorulara onların verdikleri tepkiler gözlenerek ölçülür. Bu işlem ise dolaylı ölçmeye örnektir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeyi doğrudan ölçmeden ayıran özelliktir? KPSS 2005. A. Özelliklerin ayrıntılarına önem verilmesi. B. Uygun olmayan koşullarda ölçme yapılması. C. Basit ölçme araçlarından yararlanılması. D. Doğrudan karşılaştırma imkanı olmaması. E. Ölçmenin belirli aralıklarla yapılabilmesi. Cevap D. Doğrudan karşılaştırma imkanı olmaması. Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi dolaylı ölçmeye örnektir? KPSS 2002. A. Akademik başarısı. B. Sahip olduğu kitap sayısı. C. Devam ettiği ders sayısı. D. Arkadaş sayısı. E. Boyunun uzunluğu. Cevap A. Akademik başarısı. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi doğrudan ölçme değildir? A. Bir öğrencinin boyunu ölçme. B. Sınıftaki öğrenci sayısını belirleme. C. Öğrencinin fen bilgisi dersine yönelik tutumunu belirleme. D. bir paketin ağırlığını belirleme, E. okulun basketbol takımına uzun boylu öğrencileri seçme. Cevap C. öğrencinin fen bilgisi dersine yönelik tutumunu belirleme. Öğretmen beden eğitimi dersinde öğrencinin yapmış olduğu hareketlere bakarak puan vermektedir. Öğretmen hangi ölçme türünü kullanmaktadır? A. Rubrik, B. doğrudan ölçme, C. dolaylı ölçme, D. türetilmiş ölçme, E. göstergeyle ölçme. Cevap B. doğrudan ölçme. Ölçme hatası. Ölçülen nesnenin gerçek değeri ile gözlem ya da ölçme sonuçlarında elde edilen değer arasındaki farka ölçme hatası denir. Ölçme hatası eksi ya da artı yönde olabilir. Ölçüm. Ölçme işlemi sonunda elde edilen sayı veya semboldür. Örneğin Ahmet matematik dersinden 5 puan aldı. 5 puan bir ölçümdür. Ölçme kuralı. Ölçme işleminde ölçülen özelliğin ne kadarlık miktarına ne kadar puan verileceğinin belirlenmesidir. Örneğin sözlü yoklama yapan bir öğretmenin bu soruya tam cevap verenlerin o sorudan alacakları puan 10'dur demesi, o soruyu eksiksiz doğru cevaplayanlara kaç puan verileceğine dair bir ölçme kuralını belirlemesidir. Sınavların puanlaması için hazırlanan cevap anahtarı ölçme kuralına bir örnektir. Ölçmede 0. Sıfır, ölçmede iki anlamı ile kullanılır. Biri, doğal sıfırdır. Bir özelliğin gerçek anlamda yokluğunu, hiçliğini ifade eden sıfır, doğal sıfırdır. Örneğin, sınıfta 15 adet sıra var dediğimizde, sıranın hiç olmaması gerçek sıfır olarak belirtilir. Diğer bir türde tanımlanmış sıfırdır. Buna da sıfır noktası uzmanlarca önceden belirlenmiştir. Örneğin, matematik sınavında hiçbir soruyu cevap toplayamayan bir öğrencinin matematiği hiç bilmediğini söyleyemeyiz. Tanımlanmış durum ve ölçütlere göre özelliğin olmadığı ifade edilir. Yani istenileni vermediği için sıfır almıştır yorumu yapılır. Ölçmede birim. Ölçme sonucunun metre, kilogram, kilowatt, derece, saat, lira, puan gibi sayısal ifadeleri ölçme birimleridir. Birimler doğal ve tanımlanmış olarak iki türlüdür. Doğal birim, bir değişkenin hangi niteliğine ya da miktarına bir birim denileceği tanımlanmamış birimlerdir. Örneğin, sınıfta öğrenci sayısını sayarken bir öğrenci bir birim olarak kabul edilir. Tanımlanmış birim, değişkenin ne kadarlık miktarına bir birim denileceği uzmanlarca tanımlanmış birimlerdir. Örneğin, saat, kilo, metre. Bir ölçme sonucundaki hata miktarı, o ölçme işleminde kullanılan birimin yarısı kadardır. Birim ne kadar küçülürse hata miktarı o kadar azalır. Her ölçme işlemine bir miktar hata karışır. Önemli olan ölçme işlemi sonucunda gerçeğe en yakın değerleri elde etmektir. Ölçme hata türleri. Sabit hatalar. Hata miktarı ölçümden ölçme değişmez. Hata miktarı her ölçme işleminde aynı orandadır. Sınav aracından yanlış cevap anahtarından sorulan sınavda yoklanacak hedef davranışları uygun örneklendirmemesi durumlarında ortaya çıkar. 1. Terazinin ölçtüğü her nesneyi 100 gram fazla göstermesi. 2. Bir öğretmenin okuduğu her sınav kağıdına 10 puan fazla vermesi. 3. Bir öğretmenin sınavda kullandığı 20 sorudan bir tanesinin hiçbir öğrenci tarafından cevaplandırılamaması durumunda bütün öğrenciler o sorunun getireceği puanı alamaz. Bu bir sabit hatadır. 4. Bir sınavda 5 puanlık bir soruyu süre yetersiz olduğu için hiçbir öğrencinin cevaplandıramamış olması bütün sınav kağıtlarının 5 puan eksik puanlandırılacağına sebep olacağı için sabit hatadır. Sistematik hatalar. Hata miktarı ölçümden ölçüme belli oranda artar ya da azalır. Öğretmenin ölçmeyi yapanın yanlılığından kaynaklanır. Ölçülen büyüklüğe, ölçmeciye ve ölçme koşullarına bağlı olarak miktarı değişen hatadır. Puanlayıcının subjektif olduğu taraflı, yanlı hatalar bu gruba girer. Hataların kaynağı bellidir. Daha çok ölçmenin geçerliliği ile ilgilidir. Bir testin sistematik hatalardan arınıklılığının artması testin geçerliliğini artırır. Terazinin 1 kilogramlık nesneyi 100 gram, 2 kilogramlık nesneyi 200 gram, 3 kilogramlık nesneyi 300 gram, eksik göstermesi, öğretmenin 50 puanlık sınav kağıdına 5.60 puanla 10.70 puanla 15 puan fazla vermesi, öğretmenin kız öğrencilere 10 puan fazla vermesi veya bir sınav kağıdındaki yazı güzelliğine, sayfa düzenine, ifade gücüne, derse düzenli devam edenlere fazla not vermesi. Rastgele hatalar, tesadüfi. Hata miktarı kuralsız olarak artar ya da azalır. Hatanın kaynağı bilinmez, daha çok ölçmesinin güvenirliği ile ilgilidir. Kaynağı bilinmeyen ve ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan hatalardır. Örneğin, öğrencinin sınav günü hatası olması, sınav salonuna güneş vurması, şans başarısı, kopya çeken öğrencinin aldığı puan ölçme aracı ile doğru ölçtüğünü yanlış kaydetme, dikkat dağıldığında ölçülen özelliğe hatalı puan verilmesi, puanları toplarken yanlışlık yapılması, öğrencinin cevaplarını cevap anahtarına kaydırarak kodlaması gibi durumlar birer tesadüfi hatadır. Bir nesneyi 100 gram eksik, başka bir nesneyi 50 gram fazla, başka bir nesneyi 15 gram eksik tartması, öğretmenin bir sınav kağıdına 10 puan eksik, başka bir kağıda 15 puan fazla, bir diğer kağıda 20 puan eksik vermesi, bir testin güvenirliği sadece tesadüfi hatalardan etkilenir. Sabit hata ve sistemli hatalar ise öncelikle geçerliliği düşürür. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi bir testin güvenilirliğinde sabit hata ile sistematik hatanın etkisinin olmamasını en doğru açıklar? A. Testin sonuçlarından arındırılabilmesi. B. Hatanın kaynaklarının kontrol edilebilmesi. C. Soruların kapsamı temsil edebilmesi. D. Ölçmenin sonuçlarını etkilememesi. E. Öğrenciden öğrenciye değişmesi. Cevap A. Testin sonuçlarından arındırılabilmesi. Ölçek. Nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kurallar ve kısıtlamaları belirtmek için kullanılır. İkinci anlamda ölçek, cetvel ve metre gibi ölçme araçları üzerindeki bölmeleri ya da belli bir başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle bölümlenmiş bir ölçme aracını belirtmek için kullanılır. Başlıca ölçek türleri sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçeklerdir. Eğitimde kullanılan ölçek türleri sıralama ve eşit aralıklı ölçeklerdir. Ölçek türleri ve temel özellikleri. Sınıflama ölçeği, adlandırma. Nesneler belli yönlerinden benzeyip benzemediklerine göre sınıflandırılır. Nesnelerin farklılık ve benzerlikleri belirlenir. Nesneler sınıf, tip ve kategorilerine göre sınıflanır. Tanıma ve ayırt etmeye dönük numaralar verilir. İllere plaka numarası verme, kız erkek öğrencileri ayırma, kısa uzun boylu öğrencileri ayırma, öğrencilere okul nosu verme, sinemada koltuk nosu verme, futbol takımlarına renk verme, evli ve bekar olanlar, esmer ve sarışın olanlar. Rakamların sayısal değeri yoktur. Miktar belirtilmez. Yalnızca bir nesnenin diğerinden farklı olduğunu gösterir ve tanınmasına yarar. Matematiksel işlem yapılmaz. Basit istatistik işlemler yapılır. Sınıflama ölçeklerinin iki özelliği bulunur. Simetriklik. Ayşe Fatma'nın arkadaşı ise Fatma da Ayşe'nin arkadaşıdır. Simetrikliği sembolle ifadesi A eşittir B ise B eşittir A'dır. Geçişlilik. Hasan Murat'ın kardeşi, Murat da Arzu'nun kardeşi ise o takdirde Hasan da Arzu'nun kardeşidir. Geçişliliğin sembolle ifadesi şu şekildedir. A eşittir B ve B eşittir C ise A eşittir C'dir. Sıralama ölçeği. Nesneleri belli özelliğine sahip oluş miktarı bakımından sıralamaktır. En küçükten en büyüğe, en hafiften en ağıra doğru sıralama işlemleri yapılır. Öğrencileri boy sırasına, sınav notlarına göre sıralama. Sıralama ölçeklerinde sıfır değerinin bir anlamı yoktur. Örneğin, öğrenci boy uzunluğu anlamında sıfırıncı sırada diyemeyiz. Ortanca ve yüzdelikler belirlenir. Ölçme sonuçları üzerinde ortanca ve yüzdelik hesaplanır. ÖSS'yi üçüncü tercihle kazanmak, ÖSS tercihlerini birinci, ikinci, üçüncü gibi sıraya koymak, sıralama ölçeği ile elde edilen sonuçların iki tür özelliği bulunur. Geçişlik, Ayşe Fatma'dan daha ağır, Fatma da Senem'den daha ağır ise, Ayşe de Senem'den daha ağırdır. Geçişliğin sembolüyle ifadesi, A küçüktür B'den ve B küçüktür C'den ise, A küçüktür C'dir. Asimetrik, Ayşe Fatma'dan ağır ise, Fatma da Ayşe'den ağırdır ilişkisini sıralamayamayız. Asimetrikliğin sembolüyle ifadesi, A küçüktür B ise, B küçük eşittir A'dır. Eşit aralıklı ölçek. Nesnelerin belirli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş derecesi bakımından eşit aralıklarla sıralanmasıdır. Başlangıç noktası sıfır noktası tanımlanmıştır. Sıfır noktası keyfidir ve eşit aralıklarla bölmelenmiştir. Termometre, takvim, sınavlar bu ölçek grubuna girer. Aritmetik ortalama ve standart sapma bulunur. Türkçe dersinin sınavında 90 alan bir öğrencinin zekası 45 olan bir öğrencinin zekasından tam 2 kat fazladır anlamı çıkmaz. Hava sıcaklığının 18 santigrat olarak belirlenmesi bir öğrenciye uygulanan zeka testi sonucu. Bir öğrencinin matematik dersindeki başarısı, bir öğrencinin fen bilgisi dersine olan tutumu. Matematik dersi 90 olan bireyin notu, matematik dersi 45 olan bireyin notunun tam 2 katıdır anlamı çıkmaz. Çünkü sıfır noktası görecelidir. Oranlı ölçek. Nesnelerin belirli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş derecesi bakımından eşit aralıklarla sıralanmasıdır. Başlangıç noktası olan sıfır noktası gerçek bir sıfır noktasıdır. Sıfır noktası ölçülen özelliğin hiçliğini, yokluğunu gösterir. Uzunluğun ya da ağırlığın ölçülmesi, her türlü istatistik işlemi yapılır, sınıftaki öğrenci sayısının belirlenmesi, basketbol takımına girecek öğrenciler için boy uzunluğu sınırı belirleme, boyu 90 cm olan bireyin boyu 45 cm olan başka bir bireyin boyunun tam 2 katıdır anlamı çıkar. Ölçüm sonuçları arasında oranlama yapılabilir. Oranlı ölçeklerde kullanılan başlıca araçlar metre, kilometre, kilo, ton, gram, gün, saat, desibel, amper ve volttur. Eşit oranlı ölçek, oranlama yapılabilir, uzunluk ölçümü, ağırlık ölçümü. Sıfır noktası ölçülen özelliğin hiçliğini, yokluğunu gösterir. Eşit ağırlıklı ölçek, oranlama yapılamaz, başarı ölçümü, zeka ölçümü, takvimle yapılan ölçme, sınavlar, sıfır noktası görecelidir, keyfidir. Örnek durum, Ömer ve Fatih isimli iki kardeşin boy uzunlukları, ağırlıkları ve matematik dersinden almış oldukları sınav notları aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlar yapılır. Ömer, boyu 80 cm, ağırlığı 70 kg, matematik notu 10'dur. Galatasaraylıdır. Fatih, boyu 40 cm, ağırlığı 35 kg, matematik notu 5 ve Galatasaraylıdır. Ömer'in boyu 80 cm, Fatih'in boyunun 40 cm 2 katıdır. Ömer'in ağırlığı 70 kg, Fatih'in ağırlığının 35 kg 2 katıdır. Oranlama yapılabilir, eşit oranlı ölçek kullanılmıştır. Ömer'in matematik bilgisi 10 puan, Fatih'in matematik bilgisinin 2 katı değildir, 5 puan. Oranlama yapılamaz, eşit aralıklı ölçek kullanılmıştır. Soru tarzı. Bir ölçme işleminde elde edilen ölçülerden biri 90, diğeri 45'tir. Bu ölçülerden 90 ile ifade edilen büyüklük, gerçekten de 45 ile ifade edilenin 2 katı ise, bu ölçme işleminde aşağıdaki ölçek türlerinden hangisi kullanılmış olabilir? KPSS 2004. A. Sınıflama türü, B. Sıralama türü, C. Adlandırma, D. Eşit aralıklı tür, E. Eşit oranlı tür. Cevap E. Eşit oranlı tür. Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi oranlı ölçekle elde edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir? KPSS 2003. A. Anne babaların eğitim düzeyleri, B. Okulların üniversiteye girip sınavı sonuçlarına göre sıraları, C. Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki, D. Öğrencilerin boyları, E. Sınıfların genel başarı düzeyleri. Cevap D. Öğrencilerin boyları. Değerlendirme. Değerlendirme, ölçme sonuçlarının aynı alana ait bir kriter ile kıyaslanarak bir değer yargısına ve oradan da bir karara ulaşma sürecidir. Ölçme sonuçlarını karşılaştırdığımız ya da kıyasladığımız sabit değere kriter denir. Kriter, mutlak ölçüt ve bağıl ölçüt olmak üzere iki türlüdür. Bu ölçütlere dayalı olarak da mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme yapılır. Örneğin, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için istendik hedef davranışların %50'sini kazanmış olması mutlak ölçüt. Bir derse en az %20 devamsızlık hakkının bulunması mutlak ölçüt. Sınıf geçme notunun 100 üzerinden en az 50 olması mutlak ölçüt. Sınıfta en iyi 3 öğrenciyi belirlemek bağıl ölçüt. Sınıfın aritmetik ortalamasının üzerinde olanları başarılı kabul etmek bağıl ölçüt. Ölçme kuralları ölçme işleminin, ölçütler ise değerlendirmenin yapılmasında kullanılır. Kriter, değerlendirilecek grup dikkate alınmadan kesin olarak belirtilmişse buna mutlak kriter denir. Örneğin bir dersten başarılı sayılmak için 60 puan almak gerekir ya da atletizm yarışmasında başarılı olmak için 100 metreyi 12 saniyede koşmak gerekir. Kriter grubun ortalama başarısına göre belirleniyorsa buna da bağıl kriter denir. Örneğin bir dersten başarılı sayılmak için grubun aldığı not ortalamasının ölçü alınması bağıl kritere göre yapılan değerlendirmedir. Ölçme sonucu ölçüm. Ali 163 cm boyundadır. Ahmet kimya dersinden 75 almıştır. Ölçme sonucu ölçümden kriter ölçüte geçiş. Polis okuluna ön kayıt için 1.67 cm boya sahip olmak gerekmektedir. Bir dersten geçmek için en az 50 almak gerekmektedir. Değer yargısı. Ali'nin boyu kısadır. Ahmet başarılıdır. Karar. Ali polis okuluna giremez, Ahmet dersten geçmiştir. Değerlendirme mutlak ve bağıl kriterlere bağlı olarak mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme olmak üzere iki türlüdür. Değerlendirme biçimleri, mutlak değerlendirme, bir mutlak kritere bağlı olarak yapılan değerlendirmedir. A. Hedef davranışların %50'sine sahip olma, B. İçeriğin %60'ına sahip olma, C. Sınavdan en az 60 puan alma, 2. Kriter gruptan bağımsız olarak belirlenmiştir, 3. Kriter önceden belirlenmiştir ve kesindir, 4. 100 sorudan 50 soru yapan dersi geçer, 5. Öğrencilerin bir ünite ya da konudaki öğrenme eksikliklerini belirleme, 6. 100 metreyi 12 saniyede koşan atletizm sınavından başarılı sayılır. Bağıl değerlendirme. 1. Bağıl kritere bağlı olarak yapılan değerlendirmedir. 2. Bağıl değerlendirmede öğrencilerin birbirlerine olan durumuna, karşılaştırmalarına göre yapılır. 3. Kriter grubun düzeyi dikkate alınarak belirlenir. 4. Bireylerin grup içerisinde birbirleriyle ilişkilendirilmesine bağlı olarak yapılır. Öğrencinin yeri ya da grubun başarısı birbiriyle olan not ilişkileriyle belirlenir. 5. Kriter grubun başarısına göre belirlenir. 6. Bireyin başarısı grubun başarısına bağlıdır. 7. Sınıfın yarısını başarılı kabul etme. 8. Sınıfın aritmetik ortalamasının altında kalanları başarısız kabul etme. 9. Sınıftaki en başarılı 5 öğrenciyi belirleme. 10. Sınıfın en başarısız %20'lik dilimine giren öğrencilere ek öğretim hizmetlerini sunma. 11. 100 metre koşuyu ilk 5'te tamamlayanlar atletizm takımına girecektir. 12. 100 soruluk testten aritmetik ortalamanın üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Değerlendirme, bağıl değerlendirme, normal dayalı değerlendirme, mutlak değerlendirme, hedefe dayalı değerlendirme, tanılayıcı, diagnostik, formatif, biçimlendirici, summatif, düzey belirleyici. Değerlendirme, mutlak değerlendirme, hedef davranışlara bağlı, içerik sınırlarına bağlı, puana bağlı, öğrenme eksikliklerine bağlı. Bağıl değerlendirme, öğrencileri birbirine göre değerlendirme, karşılaştırma, grup başarısına bağlı değerlendirme, aritmetik ortalamaya bağlı değerlendirme. Soru tarzı. Bir öğretmen öğrencilerinin notunu belirlemede sınıf ortalamasını ölçüt almakla bu öğretmen ne tür bir değerlendirme yapmaktadır? A. Tanımaya yönelik değerlendirme, B. Biçimlendirici değerlendirme, C. Düzey belirleyici, D. Mutlak değerlendirme, E. Bağıl değerlendirme. Cevap E. Bağıl değerlendirme. Bir öğrencinin başarısını değerlendirmede aşağıdakilerden hangisinin ölçüt alınması bağıl değerlendirmeye örnek oluşmaz? KPSS 2004. A. Programın hedefleriyle tutarlı öğrenmelerinin, B. Standartlaştırılmış bir testin normlarının, C. Yetenek düzeylerine dayalı beklentilerin, D. Ön test ve son test puanları arasındaki farkın, E. Sınav puanlarının dağılımının. Cevap A. Programın hedefleriyle tutarlı öğrenmelerinin. Aşağıdakilerden hangisi mutlak değerlendirmeye bir örnektir? KPSS 2003. A. Bir şirkete sınavda en yüksek başarıyı gösteren 5 kişi almak. B. Ortalamanın bir standart sapma üstünde puan alanları başarılı kabul etmek. C. Yüksek lisans programında en başarılı 5 kişiyi doktora programına almak. D. Sınıftaki başarı sıralamasında en geride kalan 15 kişiyi yetiştirme kursuna almak. E. Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarılı kabul etmek. Cevap E. Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarılı kabul etmek. Bir öğretmen değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir. 1. Öğrencilerin birbirlerine göre başarı düzeylerini belirleyecek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma. 2. Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları tamamlayıcı etkinliklerle giderme. 3. Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasına dikkate alma. Bu öğretmen 1, 2, 3 numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır? KPSS 2002. A. Bağıl, mutlak bağıl. B. Mutlak, mutlak bağıl. C. Bağıl, bağıl, mutlak. D. Mutlak, bağıl, bağıl. E. Bağıl, mutlak, mutlak. Cevap A. Bağıl, mutlak, bağıl. Aşağıda verilen değerlendirme türü, kullanım şekli ikilemi hangisinde yanlış verilmiştir? A. Mutlak değerlendirme, öğrenme eksikliklerini belirleme. B. Mutlak değerlendirme, bir sınavda sorulan soruların yarısını doğru yapan dersten geçer ölçütünü kullanma. C. Mutlak değerlendirme, hedef davranışların en az yarısına sahip olma ölçütünü kullanma. D. Bağıl değerlendirme, sınıfta en başarılı 5 öğrenciyi belirleme. E. Bağıl değerlendirme, sınavda en az 50 alanı başarılı kabul etme. Cevap E. Bağıl değerlendirme, sınavda en az 50 alanı başarılı kabul etme. Aşağıdakilerden hangisi ölçmenin yapıldığı gruba bağlı değerlendirme için bir ölçüt değildir? KPSS 2001. A. Ortalamanın bir standart sapma üzerinde puan alma. B. Ölçülecek olan kapsamın en az %60'ını bilme. C. Sınıfta ortalama başarı düzeyi gösteren öğrenciden daha başarılı olma. D. Sınıfta en yüksek başarı gösteren ilk 5 öğrencinin arasına girme. E. Sınıftaki öğrencilerin %50'sinden daha başarılı olma. Cevap B. Ölçülecek olan kapsamın en az %60'ını bilme. Ölçme ve değerlendirme kavramları arasındaki ilişkiler. Ölçme bir betimleme işidir. Ölçme araç kullanılarak yapılır. Bunun nedenleri, araç gözlemin duyarlılığını artırır, ölçme işini kolaylaştırır, ölçülmek istenilen özellikler için bölümlenmiştir ve sayı ile ifade edilir, ölçme işleminde özelliğin miktarı belirlenir, örneğin Hasan'ın boyu 167 cm'dir. Değerlendirme işleminde ise bu miktar hakkında yeterlidir, yetersizdir, uygundur, uygun değildir gibi yargılar ve kararlar verilir. Örneğin Hasan'ın boyu okulun basketbol takımına girmeye yeterli değildir. Yani ölçme işleminde gözlem yapılırken değerlendirme işleminde yorum ve yargı kullanılır. Değerlendirme ölçmeyi de içerisine alan bir kavramdır. Önce ölçme, sonra değerlendirme yapılır. Bütün değerlendirmeler bir ölçme sonucunda dayanmalıdır. Ölçme her zaman objektif olmalıdır. Değerlendirme ise subjektiftir. kişiye özeldir. Boyu 1.70 cm olan birine bazıları kısa boylu, bazıları da uzun boylu diyebilir. Ölçme işlemi ile özelliğin miktarını belirleriz. Değerlendirmede ise bu niceliğin yeterli olup olmadığına ya da amaca hizmet edip etmeyeceğine karar verilir. Ölçme sürecinde gözlem yapılırken, değerlendirme sürecinde ise yorum ve yargı yapılır. Soru tarzı 1. Ayşe sınıfını pek iyi ile geçti. 2. Burç sınavdan 10 üzerinden 9 puan aldı. 3. Songül sınavda en yüksek puanı aldı. 4. Demet 185'in üzerinde puan aldığı için sınavı kazandı. İfadeleri ölçme ve değerlendirme kavramlarını örneklendirme bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır? KPSS 2004. A 1-3 2-4 B-1-2 3-4 C-2-3 1-4 D-2-4 1-3 E-2 1-3 ve 4. Cevap C 2-3 1-4. 1. İş deneyimi 6 yılın üstünde olanlar işe alınmıştır. 2. Lale tatile gitmeden önce tartılmış 50 kilogram gelmiştir. 3. Hale ortalamanın üstünde puan alarak sınıfını geçmiştir. 4. Jale ÖSS'den puanı 108'dir. Yukarıdakilerden hangilerinde değerlendirme yapılmıştır? KPSS 2003. A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 2 ve 4, E 3 ve 4. Cevap B. 1 ve 3. İş deneyimi 6 yılın üstünde olanlar işe alınmıştır. Hale ortalamanın üstünde puan alarak sınıfını geçmiştir. 1. Bir özelliği uygun bir araçla karşılaştırılarak sonucu sayı ve sembollerle ifade etmek. 2. Bir gözlem sonucuna uygun bir ölçütle karşılaştırılıp bu sonuca ilişkin bir karara ya da yargıya ulaşmak. Yukarıda tanımlanan iki kavram aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? KPSS 2001. A. Değerlendirme geçerlilik. B. Ölçme değerlendirme. C. Güvenilirlik ölçme. D. Ölçme ölçek. E. Değişken değerlendirme. Cevap B. Ölçme değerlendirme. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme sürecine bağlı olarak ulaşılan kararın isabetsiz olmasının sebeplerinden biri olamaz? KPSS 2005. A. Ölçütün uygun olmaması. B. Öğrenme düzeyinin düşük olması. C. Ölçmede yanlışlık yapılması. D. Gözlemlerin yanlı olması. E. Ölçme hatasının büyük olması. Cevap B. Öğrenme düzeyinin düşük olması. Ömer matematik dersinde bir dönem içinde yapılan sınavlarda sırasıyla 40, 50 ve 70 puanlar almıştır. Matematik dersinden geçme notu 60 puan olduğu için dönem sonunda matematik dersinden başarısız olmuştur. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Ömer'in almış olduğu 40, 50 ve 70 puanlar birer kötü ölçümdür. B. 60 puan bir ölçüttür. C. Ömer'in dersten başarısız olması bir değerlendirmedir. D. Yukarıdaki örnekte kullanılan ölçüt mutlak ölçüttür. E. Yukarıdaki örnek bir doğrudan ölçmedir. Cevap E. Yukarıdaki örnek bir doğrudan ölçmedir. Değerlendirme türleri. 1. Sümmatif değerlendirme. Öğrenci başarı düzeyinin değerlendirilmesi. 1. Eğitimde en çok kullanılan değerlendirme türüdür. 2. Bu değerlendirme ile öğrenci hakkında geçti, kaldı, başarılı, başarısız gibi kararlar alınır. 3. Başarı testi, erişi testi kullanılır. 4. Dönem içerisinde yapılan ara sınavlar ve dönem sonunda yapılan yıl sonu sınavları sümmatif testler şeklinde yapılır. 5. Bu değerlendirme türünde öğretim programının, öğretmenin ve derste kullanılan öğretim stratejileri ve yöntemlerinin etkisine bakılır ve değerlendirilmesi yapılır. 2. Formatif, geliştirici değerlendirme, öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilmesi etkinlikleri. 1. Bu değerlendirme türünde dersin hedef davranışlarının gerçekleşme düzeyi ve öğrenme eksiklikleri üzerinde durulur. 2. Her ünitenin bitiminde kullanılır. Formatif testler, izleme testleri ve ünite testleri olmak üzere başlıca 3 tür test kullanılır. 3. Öğrenme eksiklikleri ve hedef davranışların gerçekleşme düzeyleri belirlenerek gerekli önlemler alınır. 3. Eğitim programının değerlendirilmesi. Eğitim programının bütün halinde ve her bir öğrencinin hedef, davranış, içerik, eğitim durumları, ölçme değerlendirme etkinliği değerlendirilir. 4. Hazır bulunuşluk düzeyinin değerlendirilmesi. Bir öğrenme ünitesi ve kurs etkinliklerinin ön koşul davranışlarının giriş davranışları belirlenmesi amacına dönüktür. Giriş sınavları, ön test sınavları. 5. Öğretmenin değerlendirmesi. Bütün değerlendirme türleri ve ölçme araçlarının sonuçlarına bağlı olarak öğretmen değerlendirme yaparak öğretimin geliştirilmesini sağlar. 19. kaset, 2. yüzün sonu.